İzmir'den bir konuk davet ettim. Galiba iki hafta kadar önceydi. Ajanslara küçük bir not düşünce bizim Neco'yu aradım. Neco dedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İzmir Belediye Başkanı Soyer görüşmüş. Evet abi dedi. Başkana bir ulaşır mısın? Kendisiyle bir konuşup bilgi almak istiyorum. Şöyle yaklaşık bir yarım saat 40 dakika sonra Tunç Soyer aradı ve kendisiyle konuştuk. Hatırlarsanız ertesi gün sizlere bazı bilgiler vermiştim. Ben hangi partiden olursa olsun devleti yönetenlerin görüşmelerini, yüzle bakmalarını, halka hizmet etmek için uzlaşmaya varmalarını önemserim öteden beri. Bunun da altını çizmiştim. İşte o gün aklıma gelmişti Tunç Soyer'i sizlerle buluşturmak. İzmir'den geldi. Hoş geldi. Nasılsınız?
Hoş buldum. Ne güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyorum.
Hoş geldiniz. Tunç Soyer, İzmir
Aynen,
Büyükşehir Belediye Başkanı.
Katılıyorum. Sağ olun.
Neptün Hanım nasıl? İyi mi?
Selamları, sevgileri var. Sağ olun. Çok teşekkür
Sabahları
ederim.
Sabahları mesaj yazışıyoruz bazen onunla.
Evet,
çünkü
biliyorum.
O da tarım, kredi, kooperatifleşme.
Evet, çok, evet. O da çok
müthiş bir, çok müthiş bir kadın o.
Doğru.
Peki, sizinle bugün biraz tarım konuşmak istiyorum.
Memnuniyetle. Sağ olun.
İzmir'i soracağım.
Tamam.
İzmir'i seviyoruz.
Tamam.
Deprem sonrasında neler yapıldı?
Tamam.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la neler
tamam.
konuştunuz?
Tamam.
Hepsini. Ama tarımla başlayalım. İrfan
Peki.
gel. Ve bakın bir gün gazetesinde bir haber gördüm. Tunç Soyer şair Can Yücel'in vasiyetini yerine getirdi. Can Yücel Tohum Merkezi. Şimdi ben bunu ajanslarda gördüm. Hemen savaşa gönderdim. Bunu dedim sormak istiyorum. Burada galiba Neptün Hanım var değil mi?
Evet.
Burada
da? Yanımdaki o Neptün Hanım. Diğeri de Can Bey'in, Can Baba'nın kızı Güzel Hanım.
Hah, Güzel
evet.
Hanım. Peki.
Evet.
Şimdi bize... Tarımdan başlayarak bunu bir anlatır mısınız rica etsem?
Aslında 10 yıl önce biz Seferihisar'da ilk kez bir tohum merkezi kurmuştuk. Amacımız da tohum köktür, gelenektir ve gelecektir. Biz ne zamanki yerli tohumlarımızı göz ardı etmeye başladık, onları unuttuk, ihmal ettik. Dışarıdan hibrit tohumlar, genetiği değiştirilmiş buğdaylar almaya başladık. Hem kuraklaşma hem yoksullaşmayla yüz yüze geldik. O nedenle diyoruz ki başka bir tarım mümkün. Hem kuraklıkla hem yoksullukla mücadele edecek bir tarım mümkün. Nasıl mümkün?
Nasıl?
Önce yerli tohuma sahip çıkarak, yerli hayvan ırklarımıza sahip çıkarak. Kiraz'da birkaç hafta önceydi bir muhtarlarla toplantı sırasında bir muhtar dedi ki, daha 10 yıl öncesine kadar 5-10 metreden su çekerdik. Şimdi 300 metreden su çekemiyoruz dedi. Öylesine hoyratça tüketmişiz ki yeraltı su kaynaklarımızı. Neden? Çünkü yanlış tarım politikaları uygulamışız. Biz, benim neslim bilirler, biz dünyanın kendi kendine yeten 7 ekonomisinden biriydik. Biz dünyanın tahıl ambarıydık, buğday ambarıydık. Şimdi her şeyi ithal etmeye başladık. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ve tarım sadece tarımdan ibaret değil. Eğer tarımda kuraklığı ve yoksulluğu azaltabilirseniz, bununla mücadele edebilirseniz aslında kırla kent arasında, köyle kent arasında da bir dengeyi kurmaya başlıyorsunuz. İşte o zaman kenti de kurtarıyorsunuz. Kentin tüketicisini de, kentliyi de daha iyi, sağlıklı gıdayla buluşturuyorsunuz. İşsiz ordusuna yeni insanlar eklenmiyor. Dolayısıyla yoksulluk azalıyor. Kısacası...
Ne yapıyorsunuz?
Mesela söyleyeyim. Biz alım garantisi veriyoruz. Üreticiye diyoruz ki kardeşim sen...
Üret.
Üret ama ne üret? O kuraklıkla mücadele etmemize de imkan verecek daha az su tüketen ürünler üret. Saz çavdarı, mürdümük, gambilya gibi yemlik tohumlar. Bunları biz adını bile unutmuşuz.
İşte bunlar stratejik planlama.
Aynen öyle, bravo. Ama şimdi biz bunları teşvik ediyoruz. Diyoruz ki bak bunları ekersen ben bunu satın alacağım senden. Hem de kaç liraya satın alacağım? 50 kuruş veriyor tüccar. Ben 1 liradan alıyorum. Biz kara kılçık buğdayını devletin verdiği taban fiyatının iki mislinden satın alıyoruz. Onun için bir avuçla başladığımız hikaye bugün binlerce dönüme çıktı.
Çok iyi.
Menemen Obası'na gitti, Ödemiş'e gitti. İzmir'in her yerinde kara kılçık buğdayı yetişiyor.
Bu sizin önceliğiniz mi?
En büyük önceliğim.
Çok iyi.
Çünkü bu hikaye aslında hem yoksulluğu hem kuraklığı azaltacak bir hikaye ve sadece tarım, tarımdan ibaret değil. Bakın tarım toprakta başlayıp biten bir şey değil. Arkasında endüstriyel tasarım olmalı. Grafik tasarım olmalı, ihracat olmalı. Ya bütün bunlarla ilgili, bunlar bilim disiplinleri ve bu disiplinlerle ilgili emek vermek zorundasınız. Kısacası şimdi biz alım garantisi vererek, biz mesela şöyle bir alım garantisi verdik. Geçen sene, bunu yıllardır yapıyoruz. Geçen sene 144 milyon liralık alım yapmıştık üreticiden. Bu sene stratejik planımıza koyduk. 340 milyon liralık alım yapacağız. Şimdi alım yaptığınız zaman bir yandan... O ürünün fiyatını da regüle ediyorsunuz, düzenlemeye başlıyorsunuz. O nedenle gelip diyelim ki kestane alıyoruz. Biz gittik işte bizim Küçük Menderes Havzası'nda Beydağ'da 100 ton kestane alacağız dedik. Şimdi artık üretici 100 ton kestaneyi belediyeye satıyorsa bir tüccar gelip de bizim aldığımız fiyatın altında fiyat veremiyor.
Veremez. Dolayısıyla satmaz onu o zaman.
Aynen. Tabii. Bir de bu hikayenin bir zincir olduğunu biliyoruz. Örneğin küçükbaş hayvancılığı desteklemek istiyoruz değil mi? Ne yapıyoruz? Süt yemi veriyoruz üreticiye. Böylelikle girdi maliyetini aşağı çekiyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bak 3 ay büyüt bunu, hayvanını. 3 ay sonra ben bunu satın alacağım senden. Kavurma yapacağım. Çünkü mutfağında et görmeyen haneler var İzmir'de.
Yoksulumuz.
Dolayısıyla
ya kurbandan kurbana gördü getir.
Bravo. Biz nasıl 155 bin haneye süt götürüyoruz? Süt kuzusu projesi kapsamında. Şimdi kavurma götürmeye başladık.
Çok güzel.
Çünkü et girmeyen mutfaklara artık et götürmek mümkün. Kısacası bunların hepsi bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. Bütün bu halkaları teker teker birbiriyle birleştirdiğiniz zaman hem iklim krizinin yarattığı ve yanlış tarım politikaları sonucunda büyüyen işte o tarım politikalarını değiştiriyorsunuz ve yerine yeni bir tarım politikası, hem kuraklığı azaltan hem yoksulluğu azaltan bir politika koyuyorsunuz, hem de bunu kentliyle buluşturarak kentlinin dengesini, kentlinin nefes almasını, onun refahının artmasını da sağlamış oluyorsunuz. Bizim tarım politikamız başka bir tarım mümkün diyerek başladı ve başka bir tarımın mümkün olduğunu göstererek devam ediyoruz.
Bir şey soracağım. Tunç Bey, şimdi bunu İzmir'in dışında bütün belediye başkanları da yapabilir mi?
Aynen
mesela
öyle.
Mesela nasıl yaparlar?
Her yerin kendine özgü ürünleri var. Havza bazında üretilmesi gereken ürünler. Şimdi biz Sasalı'da bir tarım merkezi kuruyoruz. Bizim Sasalı bölgemizde. Orada hem araştırma geliştirme birimi oluşturuyoruz. Şimdi havza ziyaretleri yapıp bu ürünleri tespit ediyoruz biz. İşte Küçük Menderes Havzası'nda hangi ürünlerin yetiştirilmesi, hangi ürünlerin hangi modelle yetiştirilmesi gerekir bunları tespit ediyoruz. Orada hangi ürünün hangi miktarda yetiştirilmesi gerektiğini de tespit ediyoruz. Ve üreticiye diyoruz ki eğer sen örneğin Yarımada bölgesinde şu kadar ton enginar yetiştirirsen ben şu fiyattan bunu satın alırım
güzel,
senden.
Güzel. Yani her bölgeye her özgü bölgeye ürün ayrı. Dolayısıyla ve bir stratejik planlama lazım.
Tam da böyle.
Köylümüzü de yönlendirmek lazım.
Aynen öyle.
Ürünü de almak lazım garanti.
Tabii. Hı. Ya bunun bütün ürünü almanız da gerekmiyor. Mesela şimdi biz satın alma garantisi diye bir şey başlattık. O da şu. Biz 340 milyon liralık ürün alacağız ama üreticiye diyoruz ki kardeşim ben senin kestanenin tamamını almıyorum. Şu kadarını alıyorum ama gerisini de şuraya satman için sana garanti veriyorum. Yani üretici ne kadarını büyükşehire satacak, ne kadarını nereye satacak onu biliyor olacak.
Güzel. Şimdi bir de kooperatifleşme bizim öteden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz konu ki evet. Neptün Soyer de kooperatifçi.
Tabii.
Hatta geçtiğimiz ya bir hafta önce ya iki hafta önce gazetelerde, yerel gazetelerde avukat Tülay Aktan ve 9 kadının, bak evet. 8 Mart geliyor, evet. kurdukları bir kooperatif vardı. Birazcık da bu kooperatifleşme yani kadınlar ve üretim, kadınlar, aynen. kooperatifleşme ve üretim. Birazcık da bunu anlatır mısınız?
Ya çok çok doğru söylüyorsunuz. Bakın. Anadolu Anadolu'dur. Yani kadının hakim olduğu, egemen olduğu bir kadim kültürümüz var bizim. Kadının rolünün çok güçlü olduğu bir kadim kültür bu. Sonra bunu da yok etmişiz. Bunu da önemini hafifletmişiz, azaltmışız ve yok etmişiz aslında. Şimdi kadının ağırlıklı olduğu üretim modelleri geliştirmek zorundayız. Kadına öncelik vermek mecburiyetindeyiz. Tarımsal üretim konusunda kadınların kurduğu kooperatiflere gerçekten pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınlarla beraber şimdi bir anahtar adını verdiğimiz bir projeyi başlattık. Tüm kadın sivil toplum kuruluşlarını bir mekanda buluşturuyoruz ve onlarla beraber ortak karar mekanizmaları kurmaya çalışıyoruz. Çünkü tek başına ne kadar haklı olduğunuz yetmiyor. O haklılığınızı çok güçlü bir biçimde duyuruyor olmanız lazım. Hakkınızın teslim edilmesi için. Onun için örgütlenmek, bir araya gelmek, güçlenmenin tek yolu. Kadınlarımızı da bu nedenle teşvik ediyoruz. Örgütlensinler, kooperatif çatısı altında, dernek çatısı
diğer
altında.
Diğer belediyeler Tunç Bey bunu nasıl yapabilir, nasıl destekleyebilir? Mesela Mersin'de de gördüm.
Evet.
Orada da kooperatifleşme güçlü bir şekilde sürdürülüyor. Belediye doğru. çağrılarda bulunuyor. Belediyeler nasıl yapabilir? Hangi
eğitim,
partiden olursa olsun.
Yani ha. bir kere eğitim. Yani bu konuda Türkiye'de çok yetişmiş aydın var kooperatifçilik konusunda. Uygulamanın içinde olan kooperatifler var. İşte Köykop o birliklerden bir tanesi, en büyüklerinden biri, kökleri en eskiye gidenlerden biri. Dolayısıyla eğitimle başlanabilir. Bir araya gelmelerine imkan yaratmak lazım. Salon vermek lazım. Onlara garanti vermek lazım. Bakın üretirseniz alacağız demek lazım. Ben şunu söylüyorum. İzmir'in her yerinde. Kardeşim Ne kadar üretirseniz üretin, satın alacağım. Yeter ki kooperatif çatısı altında olsun. Eğer kooperatif altında üretim yapıyorsanız ne üretirseniz satın alacağım
bir diyorum. Bir de gördüğüm örnekler vardı. İşte Mezitli'de, başta Adana'da falan.
Evet.
Böyle kadınların ürettiği, o kooperatiflerde üretilen ürünlerin tabii satıldığı yerler. Çok belediyeler doğru bunu da yapabiliyor.
Tabii yani bunu da yapıyoruz. Yani biz bununla ilgili birçok pazar açtık. İlkini Sığacık'ta, Seferihisar'da açmıştık herhalde. 10 sene oldu ya da 9 sene oldu. Açtığımız zaman böyle birkaç tane yeşillik, birkaç domates, birkaç ot vardı ilk tezgahlarda. Çok üzülmüştük. Yani hiçbir şey üretilmiyor bu memlekette diye. Çok hayıflanmıştık doğrusu. Fakat onlar ürettikçe İzmirli gelmeye başladı. İzmirli daha çok geldikçe bizimkiler daha çok üretti. Sonunda 300 tezgahın açıldığı, 300 kadının tezgah arkasında durup satış yaptığı muazzam bir pazara dönüşmüştü. Sonra Kadife Kale'de açtık, işte Kültür Park'ta açtık, Bergama'da açıyoruz. Kısacası bunları arttırmamız lazım. Kadınlar ürettikçe hem aile ekonomilerine katkısı oluyor, hem toplum içindeki tabii yerleri değişiyor.
Bir de bu kadın erkek eşitliğinin özü orada aslında.
Tabii canım, üretimden
okuyan
geçiyor.
Okuyan kadın, üreten kadın, hayatın içerisine katılan kadın, temsiliyet.
Bakın biz şimdi 100 otobüs şoförümüz var İzmir'de kadın. Ya inanın toplumun dengesini değiştiriyor. Çünkü bana bir arkadaş...
100 otobüs şoförü kadın mı?
Tabii tabii.
İzmir'de.
Şimdi bir otobüs şoförü arkadaşım güzel anlattı. Başkanım dedi, bu böyle olmuyor dedi. Dedim ne oldu? Ya dedi, ben dedi bu kadar senedir direksiyon sallıyorum dedi. İşte Ayşe Hanım'ın otobüsüne dedi her binen vatandaş günaydın diye giriyor içeri dedi. Bana daha bir günden bir güne selam veren olmadı dedi. Şimdi kadın işte olunca
estetik
değişiyor
bir böyle bir
yani
nezaket.
Aynen, hepimizi bir biçimde etkiliyor. Bütün vatandaşları güzel bir biçimde olumlu etkiliyor, pozitif etkiliyor. Birbirine saygı anlamında, birbirine hoşgörü anlamında. Dolayısıyla kadının eli değdikçe hikaye güzelleşiyor.
Güzel. Şimdi devam edeceğiz Sayın Başkan. Evet. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi, havaalanına gittiniz, karşıladınız.
Evet, evet.
Ne
evet
dediniz ona?
Dedim ki bir 10 dakika sizinle görüşmek istiyorum müsaade ederseniz. Rüzgar falan vardı, tam duyup duymadığından da emin değildim ama kafasını salladığını gördüm. Acaba dedim ne kadar duydu, anladı, yapacak mı acaba filan.
Ama akşam üzeri size Büyükelçi Hasan Doğan özel kalem müdürü telefon açtı,
evet,
ve valiye gittiniz. Onu
evet
soracağım.
Tamam efendim.
Tamam, onu konuşacağım. Peki. Tunç Bey, ben reklam arasında da şöyle bir baktım. Birkaç tanesini size söyledim. Hı-hı. Hakan Aktaş olmak üzere Ömer Geriter. Biri Manisa'dan, biri hı-hı ben İzmirli değilim diyor. Bak Ömer Geriter, evet, Manisalı. Ağırlıklı olarak tarım konusunda sorular evet geliyor ve tarımla ilgili yaptıklarınızdan dolayı teşekkürler geliyor.
Sağ olsun.
Ama bir de sosyal medyada kampanya var. İzmir Büyükşehir çalışanları ile ilgili, başta işte İzban olmak üzere, bunları da soracağım. Ama
tamam,
önce.
Tamam.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'e geldi.
Evet.
Partisinin kongreleri de vardı.
Doğru.
Siz havaalanında kendisini gördünüz.
Evet.
Ve hoş geldiniz İzmir'imize dediniz.
Evet.
Ve bir vaktiniz varsa 10 dakika evet görüşmek istiyorum dediniz.
Evet, evet.
Ve akşam üzeri sizi özel evet kalemden aradılar, Cumhurbaşkanı'ndan evet, evet, valiliğe davet ettiler.
Evet.
Görüştünüz. Onu bize bir anlatın lütfen. Önemsiyorum.
Evet. Yani doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı da bizi önemsemiş demek ki. Yani bizim o krizler döneminde, işte deprem döneminde yaptıklarımızı, İzmir'in hiç yapılmayanlarıyla ilgili, işte Buca metrosuyla ilgili, Narlıdere metrosuyla ilgili yaptıklarımızı, İşte ne bileyim 364 tane otobüs aldık. Belki de Türkiye'de bir batında bu kadar otobüs alan başka hiçbir kent yok. Kısacası Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizim yaptıklarımızı önemsediğini düşündüm daveti duyduğum anda.
Bir de o bakanlarla falan iyi bir işbirliği yaptınız orada.
Doğru.
Gördüm ben. İçişleri tabii Bakanı'yla, Çevre Bakanı Murat
Çevre
Bey'le.
Aynen.
Hep beraberdiniz, gördüm
çok
o depremden
doğru
sonra.
Çok doğru tespit. Bütün bunlar da zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın olumlu etkiledi ki davet yaptı ve ben de gittim. Hı. Şimdi bizim orada iki tane temel meselemiz vardı. Birincisi Buca metrosu İzmir tarihinin en büyük yatırımı. 1 milyar 70 milyon euroluk bir dev yatırım. Şimdi bu yatırım devletin yatırım planına girmiş. Devlet bununla ilgili plan projeyi onaylamış. Bunun üzerine yurt dışından finansman getirilebilir demiş. Biz de finansman arayışına başlamışız ve pandemi döneminde olmasına rağmen 490 milyon euroluk bir konsorsiyum, uluslararası bir konsorsiyum oluşturmuşuz. Bunun 125 milyon eurosu Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası, 125 milyon eurosu Fransız Kalkınma Ajansı, 125 milyon eurosu Asya Altyapı Kalkınma Bankası, Çin kaynaklı bir banka ve 115 milyon eurosu da Karadeniz Kalkınma Ticaret Bankası. Şimdi bu uluslararası konsorsiyumla oluşturduğumuz 490 milyon doların, euroluk yatırımın gelebilmesi lazım. Kredinin gelebilmesi lazım. Bunun için de biz bir hazine garantisi falan istemiyoruz. Bir teminat istemiyoruz. Bankalar teminat istemiyor yani. Hazinenin teminatını istemiyor. Bu sadece çok basit bir onay. Ama yurt dışından gelen her kaynakta olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Biz de bunu kendisine arz ettik ve dedik ki bunu onaylayın. Çünkü İzmir tarihinin en büyük yatırımıyla buluşacak. Ve bu aslında gelen finansman bir ekonomik canlılık demek. Yani yurt dışından kaynak getiriyorsunuz. Şimdi bu istihdam demek, yan sektörlerin hareketlenmesi demek, herkesin ekmeğinin büyümesi demek, canlanma demek, ticari ekonomik canlanma demek. Dolayısıyla mesele sadece bir metro meselesi de değil. 490 milyon euroluk bir yatırım geldiği anda Türkiye'ye, İzmir'e, orada İzmir'de muazzam bir canlanma başlıyor.
Koşulları nasıl efendim? Mesela borçlanma, çok, vadesi, faizi?
Şöyle bir kere inanılmaz düşük faiz. 3.20 ile tüm konsorsiyum üyeleri 3.20 ile borçlanmamızı mümkün kılıyor. 5 yıl ödemesiz, ki bu da çok uzun bir rakam, 12 yıl vadeli bir kaynak bu. Kısacası bu kaynak, mesela bir tane daha örnek söylemek isterim. Bu Asya Altyapı Lütfen. Kalkınma Bankası evet. 125 milyon euro getirecek. Şimdi bu banka Çin kaynaklı bir banka ve tarihinde ilk defa bir belediyeye bir finansman veriyor. Bakın tarihinde ilk defa bir belediyeye ve o belediye Türkiye'de bir belediye, İzmir Belediyesi. Bu şu anlama geliyor. Uzak Doğu'daki Çin'deki yatırımcılar bankalarının İzmir gibi bir şehre yatırım yaptıklarını gördükleri anda ya biz de burada yatırım yapabiliriz diye düşünmeye başlayacaklar. Yani o finansman kaynağının buraya aktarılması başka sektörlerdeki canlanmayı da sağlayacak. Uzak Doğu'dan bakan yatırımcının da cesaretlenmesini, bu şehre yatırım yapmanın mümkün olduğunu görmesini sağlayacak.
Bir şey soracağım.
Tabii.
Şimdi bu önemli.
Evet.
Peki siz bunu ilettiniz. Evet. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ne dedi?
Bir şey demedi doğrusu. Yani ama ben tabii İzmir'e bu kadar ciddi bir hem kaynak, hem istihdam, hem geleceğe dair bir yatırım, bütün bunlara hayır diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü biz bir şey istemiyoruz aslında. Yani biz bir garanti versin, bankalara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin teminatını versin. Böyle bir şey istemiyoruz.
Ona istiyorsun.
Sadece ona istiyoruz.
Ki şartlar da uygun diyorsunuz.
Uygun. Şartlar da çok uygun. Ya 3.20 faiz artık yok böyle bir faiz. Üstelik 12 yıl vadeli bir kredi. Ve dediğim gibi bu sadece o yatırıma ait bir şey değil. İzmir'e gelecek yatırımcının da önünü açan, İzmir'deki ticari, ekonomik hayatın canlanmasını sağlayacak bir adım. Birincisi buydu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la evet. yaptığınız görüşmede ikinci bir konu daha vardı.
Evet.
Konu başlığını söylüyorum. Sizle iki hafta önce görüşüp evet, evet. Çalar Saat'te küçücük anlattığım için biliyorum. Hı hı. Kentsel dönüşüm.
Evet, aynen. İkinci başlığımız da oydu. Bunun için de depremin hemen ertesi günlerinden itibaren bu kenti dirençli hale getirmek için ne yapabiliriz? Bir daha benzer bir felaket yaşandığında bu kadar büyük tahribat olmasın, bu kadar can kaybı olmasın diye ne yapabiliriz? Buna kafa yormaya başladık. Ve ilk yaptığımız iş 12-13 Kasım'da yani depremden 11 gün sonra bir ortak akıl buluşması yaptık. Deprem üzerine sözü olan, bu felaketlere karşı alınması gereken tedbirler üzerine fikri olan kim varsa Türkiye'nin her yerinden davet ettik ve onun sonunda bazı kararlar aldık. O kararlardan bir tanesi de bir strateji planının yapılması. Depreme karşı dirençli bir kent oluşturmanın stratejik planının yapılmasıydı. İkincisi de mevzuatta bir boşluk var İsmail Bey.
Nedir?
Şu, ağır hasarlı binalarla ilgili devlet bir finansman modeli ortaya koyuyor. Çok uzun vadeli 15 yıl, işte %50'sinin maliyetini vatandaş ödüyor. Geri kalanını devlet çok uzun vadede borçlandırıyor vatandaşı. Kiranın bile altında bir bedel ödeyerek adeta mal sahibi oluyor. Çok güzel. Fakat mesela 4500 hane var ağır hasarlı. Bunlar ya yıkılmış ya ağır hasar raporu almış. Bunlarla ilgili çözüm çok güzel. Bunların her birinde bir eve kavuşturulacak. Fakat mesele orta hasarlarla ilgili. Mevzuatın düzenlediği bir orta hasar tarifi var. Diyor ki bu binada ancak güçlendirme yaparak oturabilirsin. Hı. Aksi takdirde ben bir sene içinde yıkacağım bu binayı diyor. Şimdi vatandaşa da burada bir çare göstermiyor. Güçlendirme yapmaya inanan var, inanmayan var. Güçlendirmenin maliyeti nasıl karşılanacak? Çok düşük bir destek var. Karşılamak mümkün değil. Dolayısıyla orta hasarlı vatandaşlar da aslında ağır hasarlılar gibi o konutta oturamaz haldeler. Ve fakat buna devletin getirdiği bir çözüm yok.
Ne yapmalıyız?
Biz de dedik ki bir Dünya Bankası'ndan bir kaynak bulduk. Dünya Bankası'nın acil imar kredisi adıyla bir uygulaması var. Bir enstrümanı var. Böyle bir kredi başlığı var. Bu diyor ki 0.92 ila 1.2 arası bir faizi var ve 30 yıl vadeli, 5 yıl ödemesiz, 25 yıl vadeli. Çok iyi. Muazzam bir şey. Bunu bulduk.
Dünya Bankası.
Dünya Bankası ile anlaştık. Üstelik bu görüşmelerimize Hazine Maliye Bakanlığı'ndan da uzmanlar, yetkililer katıldılar. Pişirdik, olgunlaştı iş. Ve işte dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanıma arz ettim. Burada çünkü
buna hayır demez.
İnşallah hayır demeyecektir. Çünkü 250 milyon dolarlık bir kaynakla biz köprü vazifesi kuracak belediye. Biz oradan herhangi bir şey istemiyoruz. Tam tersine biz tamamen bu kredinin olumlu koşullarını orta hasarlı vatandaşlarımıza aktarıyor olacağız. Arada buluculuk yapıyor olacağız.
Ya ama zaten kendisinin Sayın Erdoğan da en fazla önem verdiği konu şimdi
çok
bu.
Çok doğru.
Bakanla da yakın çalıştınız, evet. İzmir'de.
Evet.
Peki şimdi Cumhurbaşkanı'ndan da bu onayı bekliyorsunuz.
Şimdi önce şunu söyleyeyim müsaade ederseniz. Gerçekten Sayın Bakanımızla, Çevre Şehircilik Bakanımızla ve onun bakan yardımcılarımızla, bürokratlarıyla çok uyumlu bir çalışma sergiledik. Bütün depremin ilk gününden itibaren. Bundan dolayı bir kere çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu çok kıymetli bir şey. Şimdi bizim İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizde çok önemli bir yönetmelik hazırlığımız vardı. Hı. Depremden hemen sonra arkadaşlarımıza bir görev verdim. Dedim ki arkadaşlar bir yönetmelik hazırlamamız lazım. Bundan sonra bu şehirde bir deprem yaşandığında çok daha sağlam binalarda insanların kendilerini güven içinde oturduklarına inandıkları bir binada, bir şehirde yaşadıkları duygusunu vermemiz lazım. Onun için bir yeni yönetmelik hazırlayacağız. Ve 4 komisyonu bir araya getirdik. Bu komisyon çalıştı. Çok kısa bir süre içinde de AK Partili meclis üyelerimiz, MHP'li meclis üyelerimiz hepsi beraber bir mutabakata vardılar. Ve fakat Çevre Şehircilik Bakanımızın da onayını almak istedik. Onun da bakanlığın da onayı olursa bir daha bu geri dönülmez ve hakikaten bu şehrin önünü
aldınız
açacak.
Mı?
Evet.
Onayı aldınız mı?
Onayı da aldık. Güzel. Ve meclisimizden de oy birliğiyle bir yeni yönetmelik geçirdik.
Çok iyi.
Şimdi bu çok kıymetli. Şu nedenle çok kıymetli. Bu şu anlama geliyor. Mevcut durumu korunması gereken alan diye tırnak içinde bir yer tarif ediyoruz. Burada eğer risk varsa, vatandaşlarımızın bir tereddütü varsa, bu binaların yıkılması gerekiyorsa, depreme riskli olduklarına dair bir karine varsa ortada, biz diyoruz ki burada hiçbir hak kaybına uğramadan vatandaş aynı metrekare, aynı kat yüksekliği binasını yapabilir. Şimdi bu değişen mevzuatlar nedeniyle şu anda böyle bir karar alsanız, yıksanız o binayı, o büyüklükte, o yükseklikte, o metrekarede bina yapmasına imkan yok. Mevzuat izin vermiyor. Ama biz böylece mevcut durumu korunması gereken alan diye tarif ettiğimiz bir düzenlemeyle adabazında ve bütün ilçelerimizde, ilçe belediye başkanlarımıza bu yetkiyi verdik. Bu yapılabilecek. Bu vatandaşın mağdur olmamasını, müteahhidin karşısında ezilmemesini sağlamış olacak. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Birincisi bu oy birliği meselesi çok mühim. Demokrasi dediğiniz şey metinlerin okunmasıyla, güzel metinler yazılmasıyla biten bir şey değil. Onların hayata geçirilmesiyle ilgili bir şey. Bizim İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin kahir ekseriyeti var. Büyük çoğunluğumuz var. Her kararı şakır şakır geçirebilecek durumdayız. Ama asla böyle yapmıyoruz.
Çok iyi.
Saatler harcıyoruz. Saatler harcıyoruz, günler harcıyoruz. Ama kararlarımızın %95'inden fazlası oy birliğiyle
çok
çıkıyor.
Çok iyi, güzel.
Türkiye'nin buna ihtiyacı var.
Çok iyi. Şimdi buradan bir de sosyal medyada kampanya yürütüyorlar.
Evet.
İşçilerle ilgili bir soru soracağım. Evet. Gelen mesajlar kentsel dönüşüme ilişkinde artmaya başladı. Hı-hı. Bu konuda söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
O zaman önce şunu söyleyeyim. Şimdi ilk kez burada sizinle paylaşıyor olacağım. Bizim depremden sonra öngördüğümüz işi var. Bizim İzmir'in yapı stoğunun envanterini çıkartmamız lazım. Bizim şehrimizdeki binaların ne kadarı depreme dayanıklı, ne kadarı deprem konusunda...
Bilmiyorsunuz.
Bilmiyoruz. Yani Türkiye'nin hiçbir yerinde hiç kimse bilmiyor ki. Şimdi bir kere bunun envanterini çıkartmamız lazım. Ki bu şehirde yaşayan insanlar bir güven duygusu taşısınlar. Çünkü refahtan önce, adaletten önce, haktan önce yaşam hakkı geliyor. Evet. Yaşam hakkı insanın en temel hakkı. Dolayısıyla önce bunu yapmamız lazım dedik. Ve demiştik ki bir karne çıkartalım. Her binanın bir deprem karnesi olsun. Evet. Şu kadar güvenilir, bu kadar güvenilir. Bunu jeoloji mühendisleri odamız ve inşaat mühendisleri odamızla protokollerimizi hazırladık. Yarın inşallah imzasını atıyoruz beraberce. Ve 200 milyon lira para ayırdık Büyükşehir Belediyesi bütçesinden. Ekipleri kurduk. Envanter çalışmasına başlıyoruz. Yarından itibaren başlıyoruz.
Çok iyi.
Böylece İzmir'deki bütün binaların deprem güvenlik karnesini çıkartacağız. Öncelikle 98 yılından önce ruhsat almış binalar, zemin katında kolon kesilmiş binalar ne varsa Ruhsatı eskiye dayanan binalar. Buradan başlayacağız. Hedefimiz Bayraklı ilçesinden başlattıktan sonra bütün İzmir'e yayılmak.
Önce Bayraklı mı?
Önce Bayraklı. En ağır tahribat orada yaşandı biliyorsunuz. Kısacası söz verdiğimiz şeyi yapıyoruz. Bu kentteki binaların envanterini çıkartıp bu şehirde yaşayan insanlara siz dirençli bir kentte yaşıyorsunuz kardeşim demek istiyoruz.
Editörüme Zeray'a rica edeyim. Yarına bunu biz gazete olarak da kullanalım.
Memnuniyetle. Yani
çünkü önemsediğimiz bir
sağ
konu
olun,
bu.
Eksik olmayın.
Bir de çalışanlarla ilgili. Peki tamam. İzmir Büyükşehir'de çalışanlar, emekçi evet. kardeşlerimiz tabii görüşmeler devam ediyor.
Tabii. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Biz sosyal demokrat bir belediyeyiz. Sosyal demokrat belediye ne demektir? Emekten yana, emeğin örgütlülüğünü savunan, koruyan bir belediye. Biz böyleyiz. Mevzuatta bir garabet var İsmail Beyciğim. O da şu, bizi işveren yerine koyuyor. Halbuki biz bir sermaye şirketi değiliz. Biz aslında sözleşme yaptığımız, toplu iş sözleşmesi imzaladığımız arkadaşlarımızla beraber hizmet üretiyoruz. Aynı işi yapıyoruz. Aynı hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla biz aslında bir taraf değiliz. Üstelik biz
aslında aynı tarafız.
Aynı tarafız. Biz aslında onların da parasını onlara veriyoruz. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi, geliri tamamen vatandaştan toplanan parayla oluşan, ondan gelen vergiyle oluşan bir gelir. Dolayısıyla biz aslında vatandaşın parasını vatandaşa aktarıyoruz.
Şey diyeceğim. İzmir Büyükşehir bünyesinde kaç çalışan var?
30 bin çalışanı var. 30 bin.
30 bin.
Büyük bir orduyuz biz.
Peki bütçenizin ne kadar çalışana gidiyor?
%20'ler civarında. Bu birçok belediyede ama %50'nin iyi. Üzerine yani çıkmış durumda. Çok i̇yi. Makul %22-23'ler civarında. Ama şunu söylemek istiyorum. Tabii ki biz emekten yanayız. Emeğin hakkını korumaktan yanayız. Ama aynı zamanda belediyenin kaynağını da çünkü o vatandaşın peki. kaynağıdır, vatandaşın parasıdır. Tasarruflu harcamak, onu gözetmek, ona da toz kondurmamak mecburiyetindeyiz. Biz o denge noktasında duracağız. Hem emekçimizi koruyacağız, layık hak ettiği parayı alması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hem de vatandaştan topladığımız o gelir, devletimizin bize aktardığı o geliri bir dengede tutarak yapacağız.
Peki. Evet Tunç Bey çok teşekkür ediyorum. Son olarak ne söylemek istersiniz?
Ben çok teşekkür ediyorum. Sadece şunu söyleyerek tamamlayayım müsaade ederseniz. Bugün itibariyle işte 23 ay doldu, tam neredeyse 2 sene oldu. 2 senedir biz bu şehrin, İzmir'imizin 100 yılda yaşayabileceği, ne kadar felaket varsa hepsini yaşadık. Yani önce tarihin en büyük orman yangını, arkasından pandemi, sonra deprem, sonra tekrar pandeminin
ikinci. Tsunami bile oldu ya.
Tsunami, en son hortum, dolu, sel. Şaka gibi geçen gün bir internet sitesinde İzmir'e meteor düştüğü haberi vardı. Doğruymuş sonra baktım. Gerçekten bu iki sene içinde her şeyi yaşadık. Dün İzmir'in Kemeraltı'sında, Kemeraltı bizim biliyorsunuz incimiz. Evet. Sokakları biraz arşınladım. İnsanlar da çok tatlı bir telaş. İşte bir yandan gevşeme, masalar çekiliyor, yerler yıkanıyor, temizleniyor. Çok tatlı bir
bizim
umut.
Bizim için de İzmir'e gelme vakti gelmişti.
Tam bence bahar geliyor. İzmir'in en güzel İzmir zamanı. Yapayım. Ben diliyorum ki bütün
yayın
felaketler...
Yapalım,
ay ne kadar güzel olur. Hadi inşallah. Hadi, çok seviniriz.
Çok teşekkür ederim.
Çok
başkanım.
Memnun oluruz. Yani şunu söyleyerek lütfen. Tamamlayayım. Çok acılar yaşandı. Kayıplarımız var. Büyük felaketler, büyük sıkıntılar ama bitti. Bahar geliyor. Ben bütün vatandaşlarıma, İzmirli kardeşlerime, hemşerilerime diyorum ki umutlarını yeşertecekleri andır. Baharla beraber çok daha aydınlık, çok daha güzel bir İzmir hep beraber inşa edeceğiz. Herkesin bu şehirde yaşamaktan gurur duyacağı İzmir'i, o gururu büyüteceğimiz
peki.
bir İzmir.
Çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun.
İzmir'imize selam söyleyin ediyorum. Efendim.